Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 6 ayrımdan oluşmaktadır.
Bay Pipo, elinize tuttuğunuz bu kitap Türkiye'nin son 50 yıllık tarihinin bir bölümünü deyim yerindeyse büyüteç altına almaya çalışmaktadır. Reis kitabında devletin kullandığı bir tetikçinin yaşam öyküsünü anlatırken bir yandan da ona ve onun gibilere ihtiyaç gösteren tarihsel ortamı ortaya koymaya çalışmıştık. Reis Soner Yalçın Doğan Yurdakul. Reis Gladyon'un Türk Tetikçisi Su Yayınları 11. baskı Ekim 1999. Şimdi de aynı olayların başrollerinde yer almış bir istihbaratçının yaşam öyküsüyle bir adım daha ilerliyoruz ve biraz daha merkeze, perde arkasındaki kişilere ve olaylara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Bay Pipo'ya Reis'in bir devamı veya ikinci bölümü de denebilir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki istihbarat çalışmaları ülkeyi zapt etmek isteyen emperyalist düşmanlardan ve onlara teslim olmuş olan padişah çevresinden bilgi toplamak temelinde kurulmuştu. Milliydi ve genellikle dış istihbarata yönelikti. Bu sayede halkın hem saygısını hem de fiili desteğini yanına almıştı. Ama 1950'li yıllara yaklaşıldığında Türk istihbaratçılığı bu niteliklerinden uzaklaşmaya başladı. Bir yandan yabancı gizli servislerle işbirliği adı altında ulusal kimliğinden uzaklaştı. Öte yandan tek partili dönemin son yıllarına itibaren her iktidarın kendi özel istihbarat örgütü haline getirilmeye çalışıldı. Siyasi iktidarlar istihbarat teşkilatını hem parti dışındaki hem de parti içindeki muhaliflerinden bilgi almak için kullanmaya çalıştılar. 1960'lı yıllardan sonraki iktidarlar ise bunlara bir de silahlı kuvvetler içinden istihbarat toplama görevini eklediler. Bütün bu nedenlerle Türk İstihbarat Teşkilatı hem yasaları hem de kendi yasasını çiğneyerek dışarıda paylaşım savaşlarına ve uluslararası tertiplere, içeride ise askeri darbelere, kendi vatandaşlarına karşı girişilen operasyonlara, işkencelere, fişlemelere karıştı. Saygı duyulan bir kurum olmak yerine korku duyulan bir teşkilat haline geldi. Yaşam öyküsünü anlattığımız istihbaratçının karakteri bu ortama çok uygun düşüyordu. Onu övenler de, yerenler de maceracı, atak, çifte tabanca taşıyan, attığını vuran, sıcak çatışmaya girmekten kaçınmayan bir kişiliği olduğunu anlatıyorlardı. Hatta ona Türk James Bond'u diyenler bile vardı. Başka bir özelliği ise hiç elinden düşmeyen piposuydu. Belindeki veya koltuk altındaki tabanca dışında her zaman bir veya iki piposu olurdu cebinde. Hem evinde hem de iş yerinde pipo koleksiyonu vardı. Kendisinin belki haberi yoktu ama arkadaşları bu yüzden ona Bay Pipo diyorlardı. Lise çağlarında başladığı pipo merakı ölünceye kadar sürdü. Öldürüldüğünde bile yanı başındaydı piposu. Bir istihbarat elemanının bilgileri değerlendirip tahlil yaparak sonuca varan sıkıcı çalışması yerine her zaman hareketli olmayı yeğleyen bir kişiliği vardı. Bu yüzden her zaman kendi maceracı kişiliğine uygun bir istihbarat örgütünün başında olmayı arzulamıştı. CIA gibi, Mossad gibi operasyonlar yapan vurucu bir istihbarat örgütü. Bu amacına ulaşmak için örgüt içinde yükselmeye çalışırken teşkilatı yasal çizgide tutmaya çalışan yönetimlere ters düştü. İyi anlaştığı yöneticilerle bir olup amaçlarının çeliştiği kişilere karşı çoğu zaman gizli çatışmalara girdi. O çatışmalar açığa çıkınca da yakın tarihimizde iyi bilinen skandallar patlak verdi. Onun 30 yılı aşkın meslek yaşamını incelerken istihbarat örgütünün yasa dışı uygulamalarının tarihiyle tıpatıp örtüştüğünü gördük. Bu tür uygulamalardan hangisinin derinlerine dalmaya kalksak orada onun da ayak izlerine rastladık. Neden bu istihbaratçının yaşam öyküsünü anlatmaya karar verdiğimiz sorusunun yanıtı da ulaştığımız bu sonuçlarda yatmaktadır. Reis'te yaptığımız çalışmaya bağlı kalarak tümden gelim değil tüme varım yöntemini kullandık. Yani önceden doğru kabul edilen bir düşünceden yola çıkarak olayları incelemek yerine olayları ve aralarındaki bağlantıları inceleyerek bunlardan sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Su götürmez bir gerçekliğe ulaştığımızı düşündüğümüz yerlerde bunları kesin bir dille açıklamaktan kaçınmadık. Sonuca varamadığımız, kanıtlardan emin olamadığımız durumlarda ise olguları ve iddiaları sıralayarak yargıyı okuyucuya veya başka araştırmacılara bıraktık. Bir gözlemimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Herkesin bir parçasını bildiği olgular bu sistem dahilinde bir araya getirildiği zaman gerçeğin tamamı daha iyi aydınlanmış oluyor. Şimdi aynı şeyi bir kez daha yapıyoruz. Çoğu mahkeme dosyalarında, resmi belge ve raporlarda, arşivlerde, gazete sayfalarında, TV programlarında görülmüş ve duyulmuş bir yığın olguyu bir sistem içinde analiz yaparak bir araya getirip okuyucuya yeniden sunuyoruz. Ortaya çıkan sonuca Türk istihbaratının resmi olmayan tarihi ya da alternatif tarihi de diyebilirsiniz. Adına ne derseniz deyin, yaptığımız çalışma tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilmiş gerçekleri araştırıp bulup kronolojik bir sistem içinde okuyucuya sunma çalışmasıdır. Bu çalışma uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bay Pipo'ya Soner Yalçın 1990 yılında başladı. 1997 yılından itibaren Doğan Yurdakul dahil oldu. Bu süreç içinde bizlere yardımcı olanlara teşekkür ederiz. Soner Yalçın, Doğan Yurdakul. İstanbul, Eylül 1999. Eski bir İngiliz geleneğiydi. Soylu ailelerin erkek çocuklarına delikanlılık çağına geldiklerinde bir kılıç ve bir pipo takımı hediye edilirdi. Hediye edilen pipo takımı soylu çocuk doğduğu gün bir uşağa verilir ve onun kullanması istenirdi. Amaç yıllarca uşak tarafından kullanılan pipoların ısırgan otu tadından kurtulup zehiri özümseme yeteneğini geliştirmesiydi. Çocuk büyüyene kadar pipolar sağlıklı bir içme hazırlanmış olurdu. Pipo kullanma yaşına gelen Asilzade'nin delikanlı oğlu da böylece hiç emek harcamadan iyi bir pipo takımının sahibi olurdu. 26 Eylül 1990, saat 6 suları. Yatak odası güneş görmüyordu. Buna rağmen pervazları dökülmüş pencere kalın kadife perdelerle sıkı sıkıya kapatılmıştı. Yine erken uyanmıştı. Yıllardır hasretti uykuya. Ama çok istediği halde öyle doyasıya uyuyamıyordu. Boğazındaki eski kurşun yarası uyku sırasında nefes alıp vermesini zorlaştırıyor, uzun süre uyumasına izin vermiyordu. Karanlığa rağmen alışkanlıkla karyolanın başucundaki komodinin üzerinden piposuna uzandı. Birkaç yıldır adet edinmişti. Sabah uyanınca yataktan hemen kalkmıyor, boş piposu ağzına sırt üstü yatıp iki elinin parmaklarını birbirine kenetliyor, gözlerini tavandaki bir noktaya kilitleyip dakikalarca düşünüyordu. Düşünceleri son günlerde sadece bir tek konuya odaklanmıştı. Körfez'de savaş çıkacak mı? Aklına yine Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderdiği son rapor takıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayrıldıktan sonra Turgut Özal'la ilişkisini kesmemişti. Onun istediği konular ve olaylar hakkında analizler yapıp değerlendirme raporları yazarak Çankaya Köşkü'ne gönderiyordu. Ama son gönderdiği raporun üzerinden 34 gün geçmişti. Köşkten henüz kimse arayıp teşekkür bile etmemişti. Hadi Cumhurbaşkanı Özal'ın işleri bugünlerde oldukça yoğundu. Ama en azından danışmanlarından biri arayabilirdi diye söylendi kendi kendine. Zaten son bir haftadır Özal Amerika'daydı, o nedenle fazla üzerinde durmadı. Ayaklarını indirip yatağın kenarına oturdu. El yordamıyla özel nemlendirici porselen kutudan bir miktar tütün alıp pipoya yerleştirdi. Pipo karıştırıcısını aramaya üşendi, tütünü baş parmağıyla bastırdı. Yaktığı kibritin zayıf alevi baş ucunda asılı duran tablonun eskimiş çerçevesini aydınlattı. İki nefes çektiği pipoyu komodinin üzerine bıraktı. Yataktan kalktı, pencereye gidip kalın kadife perdeleri aralayarak dışarıya baktı. Kimseler görünmüyordu, sokağa sessizlik sinmişti. İstanbul sıcak havaları geride bırakan bir güne hazırlanıyordu. İki gündür yağan yağmur o gün yerini az da olsa güneşli bir havaya bırakmıştı. Çıkarken pardösümü yanıma alsam mı diye düşündü. Banyoya geçti. Aynada kendini seyretti. Saçlarını gençliğinde bile uzatmamış, sürekli kısa kestirmişti. Kırlaşmış bıyıkları ise hep seyrekti. Orta boyluydu ama 58 yaşına rağmen güçlü bir fizik yapısı vardı. Evleri iki oda bir salondan ibaretti. Annesi Roxanne Hanım'ın hediyesiydi. Evlendiklerinde annesi aynı apartmanda kiralık bir daireye çıkıp evini rahat etsinler diye oğlu ile gelinine bırakmıştı. Şofbeni yaktı, alelacele soyunup kendini sıcak suyun altına attı. Vücudunu sabunlarken karın bölgesinin yağlandığını düşündü. Yürüyüşleri ihmal ediyorum diye mırıldandı kendi kendine. Olsun diye düşündü, insanlar beni hala iki yıl önceki fotoğraflarımla tanıyorlar. 1988'in Haziran'da 3 gün süren röportajı çıkmıştı Sabah gazetesinde. Poz da vermemişti ama sportman görünüşlü ve yakışıklı bulmuştu kendini o fotoğraflarda. Ne günlerdi. Eşi Gülşen ondan önce kalkmış mutfakta kahvaltıyı hazırlamaya başlamıştı. Çocukları Cengiz ve Cenan evlenip çoluk çocuğa karışmışlardı. Karı koca baş başa kalmışlardı. Ama oğlu Cengiz'i hemen her gün görüyordu çünkü aynı şirkette çalışıyorlardı. Üstünde bornozuyla geçti mutfağa. Kahvaltı yapmayı seven biri değildi. Çay içerken bir dilim ekmekle peynir yedi. Yatak odasına döndü, piposunu alıp geri geldi. Yeniden yaktı. Çayını bitirdikten sonra masadan kalkıp salona geçti. Koltukların hemen hepsi eskiydi. Gelen misafirler de evdeki eşyaların eski olmasını ilk görüşte yadırgıyorlardı. Sonra alışıyorlardı. Kimi bu mobilyaların eskiliğini, eski eşya seviyorlar diye yorumluyor, kimi ekonomik durumlarının elverişsizliğine yoruyor, kimi de kasten haklarında dedikodu çıkmasın diye değiştirmediklerini iddia ediyordu. Duvarlarda asılı duran tablolar ise annesinin onlara bir armağanıydı ve çok değerliydi. Raflarında kapağı açılmadan yepyeni kitapların durduğu kütüphaneye kaydı gözleri. Salonun bir köşesini kütüphane yaptırmıştı. Kitap okumaya değil biriktirmeye karşı bir hevesi vardı. Belki de bu isteği entelektüel görünmek istemesinden kaynaklanıyordu. Ama polisiye ve casusluk türünde okumadığı kitap da yok gibiydi. Dün gece uyuyabilmek için birini daha bitirmişti. Cengiz'e söyleyeyim de yeni çıkanlardan birkaç tane daha alsın bana diye geçirdi kafasından. Yıllarca annesini ağırlayan yayları çıkmış koltuğa şimdi sürekli kendisi oturuyordu. Alışkanlık olmuştu ve alışkanlıklarından kolay vazgeçen biri değildi. Gazeteye şöyle bir göz attı. Birinci sayfa Körfez krizi haberleriyle doluydu. Köşe yazarlarının bazıları Körfez'de savaş çıkacak yorumları yaparken tam tersini öne sürenler de vardı. ABD'nin Irak'a müdahale edeceğine inanıyordu. Tıpkı Cumhurbaşkanı Özal gibi o da Türkiye'nin Amerika'nın yanında savaşa girmesinin ülke menfaatleri açısından iyi olacağını düşünüyordu. Orta Doğu politikasını çok iyi bildiği kanısındaydı. Konuklarına çeşitli dönemlerde gittiği Beyrut'u anlatmaktan ayrı bir zevk alırdı. Şirkete gitmek için hazırlık yaptı. Patronu Fevzi Gandur'u tanıdığında kanı ısınmıştı. Yıllar önce Beyrut'ta tanışmışlardı. İkisini bir araya getiren Beyrut'a ilişkin anıları değildi kuşkusuz. 2 yıldır birlikte çalışıyorlardı. Fevzi Gandur müessesesi deniz nakliyatçılığı yapıyordu. Oğlu Cengiz de aynı şirketteydi. Umumi vekil sıfatıyla görev yapıyordu. Kendisinin görevi ise danışmanlıktı. İsrarla reddetmesine rağmen şirketin ortağı olduğu iddiaları sürekli dile getiriliyordu. Merak edilen başka bir soru ise ne taşıdıklarıydı. İstanbul'un yoğun sabah trafiğine yakalanmamak için işe biraz geç gidiyordu. Şirketin merkezi Taksim'deydi. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Boğaz Köprüsü trafiği bıktırıcıydı. Yatak odasına dönüp bornozunu çıkardı, iç çamaşırlarını giydi, gardırobunu açtı, temiz beyaz bir gömlek seçti. Onu giyerken dolaptan gelişi güzel bir kravat aldı. Aynaya bakmadan alışkanlıkla bağladı. Koltuk altı kılıfını boynundan geçirip omzuna astı. Yeni aldığı Magnum 357 marka tabancasını kılıfına yerleştirdi. Suikast silahı olarak bilinen tabancasıyla gurur duyuyordu. Arkadaşlarına tabancasının özelliklerini anlatmaya bayılıyordu. Domuz kurşunu atıyor. Kurşun vücuda girdikten sonra ikinci bir patlama etkisi daha yapıyor. İsveç Başbakanı Olof Palme Magnum 357 ile öldürülmüştü. Spor giyinmeyi seviyordu. Yatmadan önce iskemleye astığı koyu gri pantolonunu alıp giydi, kemerini bağladı. Açık gri Ecosa ceketini sırtına geçirdi. Koltuk altını ceket üstünden bir daha yokladı. Eşiyle vedalaştı. Ağzında piposuyla evden çıktı. Meslekte geçen yılların getirdiği bir alışkanlığı daha vardı. Evden çıkarken siyah küçük gözleriyle dikkatlice etrafına bakar, ortalığı kolaçan ederdi. Yine öyle yaptı. Sokakta kuşkulu bir durum görünmüyordu. Kadıköy Çifte Havuzlar semtindeki Cemil Topuzlu Caddesi 32 numaralı Yuvam Apartmanı'ndan çıktığında saatler 9.40'ı gösteriyordu. 34HEZ59 plakalı Şahin marka otomobilini her zaman apartmanın arka bahçesine park ederdi. Anahtarla kapıyı açıp direksiyonun başına oturdu. Piposunu dişlerinin arasına alıp kontağı çevirdi. Aslında doğrudan Bağdat Caddesi'ne çıkabilirdi ama güvenlik gerekçesiyle gelip gittiği yolları sürekli olarak değiştiriyordu. O sabah Cemil Topuzlu Caddesi'ni Bağdat Caddesi'ne bağlayan Mahur Sokak'tan geçmeye karar verdi. 2-3 aydır huzursuzdu, takip edildiğinden şüpheleniyordu. Eşine ve çocuklarına hiçbir şey söylememişti. Zaten bu tür konuları onlarla konuşmazdı. Bir gün Ankara'ya gittiğinde yıllarca birlikte çalıştığı MİT'ten yakın bir arkadaşına konuyu açmış, teşkilatın kendini izlettirdiğini tahmin ettiğini söylemişti. Arkadaşın isteğine uyup İstanbul'a geldiğinde şüphelendiği 2 otomobilin plakasını MİT İstanbul Bölge Daire Başkanlığı'na bildirmişti. Durum araştırılmış ancak araç sahiplerinin şüphelenilecek kişiler olmadığına karar verilmişti. Son yıllarda MİT'te çalışanların eski personelin bu tür isteklerini paranoya belirtileri olarak değerlendirmeleri teşkilat içinde moda haline gelmişti. Mahur sokağa saptı. Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklara otomobiller hız yapmasın diye kasisler konulmuştu. Bağdat Caddesi'ne 25-30 metre kala böyle bir tümseye geldi. Vites küçültüp otomobilini yavaşlattı. Ve ne olduysa o an oldu. Otomobilin arka sol camına yaklaşan genç ve uzun boylu bir kişi elindeki 7.65 çakındaki susturucu takılmış tabancayla 4 el ateş etti. Boynuna isabet eden ilk kurşunda ölümcül darbeyi almıştı. Ne şaşırtıcı rastlantıydı ki 19 yıl önce İstanbul'a girdiği silahlı çatışmada da ilk kurşunu yine boğazına yemiş ancak ölmemişti. İkinci kurşun çenesini parçalayıp çıkmıştı. Niyeti kesinlikle öldürmek olan saldırgan olayın heyecanından son iki kurşunu isabet ettirememişti. Kurşunlar aracın sağ ön kapı ve sol arka kapı camlarını parçalamıştı. Başı sağ omzuna düştü. Tanınmamak için taktığı güneş gözlüğü hala gözündeydi. Piposu ise sol bacağının yanına koltuğun üzerine yuvarlanmıştı. Yanından hiç ayırmadığı tabancasının emniyeti açıktı. Şarjöründe 9 mermi bulunan silahına dokunma fırsatı bile bulamamıştı. Silahlara karşı inanılmaz bir ilgi duyardı. Çeşitli çapta silahları vardı. Onlarla poligonlara gidip atış talimleri yaptığında sanki yaşamının en büyük mutluluğunu duyardı. Öyle durduğu yerden nişan alıp ateş etmeyi sevmezdi. Hareketli hedeflere ateş etmeyi severdi. Hedef hareketli olacak, o da belindeki silahı çekip hedefi vuracaktı. Yakınları açık arazide talim yaparken hızla kaçan kertenkelelere ateş ettiğini ve hiç ıska geçmediğini anlatırlardı. Bu hobisi onu Türkiye'nin en iyi silah kullanan birkaç kişisinden biri yapmıştı.
Ayrım sonu.